Ayrım 4.
Önce yapılan sözleşme Danıştay'ın ön incelemesinden geçiyor. Burada kamu yararına aykırıdır diye nitelenen hükümler varsa çıkartılıyor. Sonra onay almış bu sözleşmeden ileride bir anlaşmazlık doğarsa ona da Danıştay bakıyor. 4. Hükümet özellikle enerji konusunda gelmeye nazlanan büyük yabancı sermayenin itirazları ortadan kalksın diye bu durumu kökünden halletmek istiyor. Bunu da idarenin her türlü eylem ve işlemi yargı denetimine tabidir biçimindeki Anayasa Maddesi 125'e şu hükmü ekleyerek yapmak istiyor. Kamu hizmeti niteliğindeki imtiyaz sözleşmelerinden doğan ihtilaflarda tahkime gidilebilir. Böylece Danıştay içtihadı aşılmış olacak. Kamuoyunda bilenin bilmeyenin tartıştığı işte bunlar. Oysa Türkiye tahkim konusuyla boğuşurken mal başka biçimde götürülmek isteniyor. Sağ ve sol milliyetçilerden oluşan hükümetimiz yukarıdakilerin yanı sıra iki şey daha yapmak istiyor ki Allah selamet versin zurnanın zırt dediği delikler asıl burada. 1. Hükümet Anayasa Maddesi 155'i de değiştirerek Danıştay'ın ön inceleme yetkisini görüş bildirir biçimine sokmak ve böylece bağlayıcı olmaktan çıkarmak istiyor. Bu durumda ön inceleme kalkacağından a. İmtiyaz sözleşmesinde bulunabilecek kamu düzenine ve yararına aykırı hükümleri ayıklamak artık mümkün olmayacak ve artık kim ulusal mahkemenin hakimi, tahkimin hakimi vesaire karar verirse versin, bunlar sözleşmenin bir parçası olduğu için ister istemez çatır çatır uygulanacak. Sözleşmeler bundan sonra mayı hükümleriyle dolup taşacak ve bu hükümler aynen ben idama karşıyım ama idam yasada var diyen İmralı yargıcının çaresizliği gibi bir durum yaratacak. B. Uyuşmazlık çıktığında kamunun ve kamuoyunun haberi bile olmadan çözümlenecek. Çünkü ön incelemesi sözleşmeye, örneğin bu ihtilaf Japonya'da Japon hukukuna göre çözülecektir diye hüküm konmuş olacak. Danıştay ön incelemesi olsaydı bu mümkün olamazdı. 2. Hükümet özelleştirme ile ilgili Anayasa Maddesi 47'yi de değiştirmek ve şu biçime sokmak istiyor. Kamu hizmeti niteliğindeki imtiyaz sözleşmelerinden hangilerinin özel hukuka tabi olacağı kanunla belirlenir. Bu durumda bakın daha neler oluyor. Artık uluslararası kapitalizme bir kez eklemlendikten sonra gerçekten vazgeçilmez hale gelen uluslararası büyük sermaye yatırımlarının yanı sıra hiç de vazgeçilmez olmayan tekelci yerli holding sermayesi de bu furyadan yararlanmış oluyor. Örneğin bu sermayede Danıştay'ın ön incelemesine tabi olmaktan kurtuluyor. Bu durumda Tele10'un ya da Sinebeş'in kazıklarına itiraz edemeyeceksiniz. Çünkü bu tekellerin sözleşmeleri ön incelemeden geçmeyecek, olduğu gibi uygulanacak, gerek hakim gerek hakem kim karar verirse bu metne göre verecek. Oysa Fransa yalnızca çok ihtiyaç duyduğu sermaye biçimi yararlansın ve gelsin diye tahkimi kabul ederken, bunu yalnızca kamu hizmeti niteliğindeki yabancı unsur içeren imtiyaz sözleşmeleriyle sınırlı tuttu. İç hukukta tahkim yasağını devam ettirdi ve ettiriyor. Yoksa işte idari hukuku diye bir şey kalmayacak. Kafanız karıştı mı? Karışsın, iyidir. Çünkü aynen sular gibi kafalarda çalkalanmadan durulmaz. Tahkimcilerin olayı mümkün olduğu kadar karmaşıklaştırarak kafaları karıştırmayı başardıkları bu ortamda ne yapmak lazım? Öncelik nerede? Tahkimin kabul edilip edilmemesinde değil. Bir kere bu düzende bu hükümetin tahkimi şu ya da bu biçimde geçireceği belli oldu. Uluslararası kapitalizmin altyapısına balıklama dalarsın da üst yapı geri kalır mı? İkincisi tahkimi denetleyebildiğim iki nokta var. 1. Bu üç hakemin vereceği hüküm. Danıştay'ın ön incelemeden geçirip kontrol ettiği sözleşmeden doğacak ihtilafları karara bağlıyor. Yani adamların uygulayacakları metin önce Danıştay vizesinden geçiyor. 2. Bu hüküm tentiz sırasında Asliye Hukuk Mahkemesi'ne gidiyor. ve bu mahkeme bu karara ancak kamu düzenine aykırı unsurlar taşımıyorsa uygulama izni veriyor. Bu durumda her şeyden önce 1. Danıştay'ın ön inceleme yetkisini ne yapıp yapıp korumak lazım. En önemlisi bu. Yoksa cümleten yandık. Yalnız bu kurum saldırıya uğramasın diye hızlı işlemesini sağlayacak önlemleri almak iyi olur. FP'nin önerdiği 2 ayda inceleme şartını bu açıdan düşünmek lazım. 2. Tahkim olanağını yalnızca şiddetle sermaye ihtiyacını duyulan alanlarla sınırlamak lazım. Tahkim başlı başına bir bela değildir. Ama Danıştay'ın devreden çıkarıldığı bir tahkim korkunç bir beladır. Çünkü bu 3 hakem 1. Ellerine taraflarca verilen sözleşmeyi uygulamakla görevli. Sözleşmede Danıştay ön incelemesinden geçerken kamu yararına aykırı hükümlerden arındırılıyor. 2. Verdikleri karar ise eğer kamu düzenine aykırı unsurlar taşıyorsa Asliye Hukuk Mahkemesi tarafından reddediliyor, uygulanmıyor. Bu yüzden her şey geliyor. Danıştay ön incelemesinde düğümleniyor. Bir örnek verelim. Elektrik imtiyazı alan çok uluslu şirket santrallerini inşa ederken ağaç kesiyor ve işletirken de bacanın külleri civardaki ürünü kurutuyor. Bu şirket Danıştay ön incelemesi olmayınca sözleşmeye şöyle bir hükmü rahatlıkla koydurabilir. Şirketin elektriğin üretim ve dağıtımındaki aksaklıklar dışında tazminat sorumluluğu yoktur. Bu hükmü koydurdu mu? Ki rahatlıkla koyduracağı kesin, ne kesilen ağaçları geri diker ne de ürünü kuruttu diye tazminat öder. Dava açarsan da çatır çatır kazanır. Bu teksir çıktığı günlerde tahkim yasası henüz daha çıkmamıştı. Ama yasada Danıştay'ın yetkisinin bir danışma düzeyine indirildiği kesindi. Bu arada ANAP'ın verdiği bir önergeyle, yasanın bulunmadığı dönemde son bir yıl içinde yapılmış imtiyaz sözleşmelerine de uluslararası tahkim kurallarının uygulanması istendi. Fakat hükümet artık bu kadarından rahatsız olmuş olacak ki yasa tasarısını hiç olmazsa bu hükümden arındırmak üzere harekete geçirdi. 7. Mayı'ya girenler 5 yıl çıkamayacaklar. Çıkmak isteyenler anlaşmayı 15 yıl daha uygulamak zorunda kalacaklar. Bu bir parça Deli Dumrul'a öyküsünü anımsatıyor. Köprünün başında durmuş, geçenden 5 akçe, geçmeyenden 10 akçe alırmış. Mayı'nın değerlendirilmesi. Işık Kansu'nun Profesör Ahmet Tonak'la röportajı. Cumhuriyet 8-3-1998. Mayı'nın getirdiği çerçeve, ülke devletinin kalkınma politikasını boşa çıkaracak, onun kural koymasını önleyecek nitelikte. Örneğin Çin, yabancı sermayeyi bugün ancak kendi kalkınma stratejisi içinde gereksinme duyarsa ve duyduğu alanlarda çağırıyor. Böylece teknoloji ediniyor, istihdam yaratıyor ve hatta ihracatını artırıyor. Koşullar koyduğu için işletmelerde ne kadar Çinli mühendis, yönetici ve işçi kullanılacağı, ne kadar süre sonra yatırımın Çin'e devredileceği gibi pazarı büyük ücretlerde düşük olduğu için tuşlar Çin'e yatırım yapıyor. Mayı'nın yeni getirdiği çerçeve bunları önleyici nitelikte. Tuşlar, yani çok uluslu şirketlerle pazarlık yapılamayacak. Onlara farklı kurallar uygulanamayacak. Herhangi bir sektör onlara kapatılamayacak. Yoksa ÇUŞ, uluslararası tahkime başvurup muazzam tazminatlar isteyebilecek. Günümüzde az gelişmiş ülkeler ile yabancı sermaye konusunda neoliberal iktisadın artık dünyaya egemen olmuş görüşünü hatırlayalım. Az gelişmiş ülkelerde Nuksei çemberi vardır. Yani bu ülkelerde istihdam ve tasarruf düşüktür. Dolayısıyla sermaye birikimi ve sermaye zayıftır. Dolayısıyla yatırımlar azdır. Dolayısıyla istihdam zayıftır. Dolayısıyla bu çember ancak yabancı yatırımlarla kırılabilir. Gelişmiş ülkelerde sermaye çok olduğu için sermayenin marjinal verimliliği düşüktür. Bu nedenle bu sermaye, sermayenin az olduğu az gelişmiş ülkelere gidip yatırım yapmak ve marjinal verimliliğini yükseltmek ister. Bu nedenle gelişmiş ve az gelişmiş ülkeler karşılıklı bağımlılık, interdependence içindedirler. Bu ülkelere yabancı sermaye yatırımları herkes için iyidir ve az gelişmişlikten kurtulmanın önemli bir aracıdır. Yabancı sermaye ve bu ülkelere teknoloji getirir. İstihdam yaratır. Kârı tekrar yatırıma dönüştürür, ihracata yönelir. Bu nedenlerle devletler yabancı sermayeyi çekecek önlemler almalı, bu sermayenin en çok gereksinim duydukları şeyi, istikrar ve garanti ortamını sağlamalıdırlar. Oysa gerçek hayatta bu beklentiler gerçekleşmemekte. Yabancı sermaye kendi ülkesinde modası geçmiş teknoloji getirmekte, getirdiği teknolojide fazla işçi çalıştırmamakta, iç pazardaki fiyatlar uluslararası piyasadan yüksek olduğu için de ihracat yapmaya zahmet etmemekte. Şirketlerin amacı kârlarını yatırmak değil, transfer etmek. Diğer yandan az gelişmiş ülkelere bu sermaye gelince yalnızca tüketim eğilimi yükseliyor. Örneğin esas olarak cep telefonlarının ve Nike ayakkabılarının satışı artıyor. Mayı imzalaması durumunda zaten pazarlık gücü Çin gibi yüksek olmayan Türkiye'nin eli kolu iyice bağlanacak. Mayı'ya tepkiler. Uluslararası kamuoyunun yanı sıra Türkiye'de de Mayı aleyhine tepkiler gelişmiş bulunuyor. Örneğin Harp İş Sendikası'nca hazırlanan rapor şu noktalara dikkat çekiyor. Cumhuriyet 15.4.1998 1. Geçerlilik alanı. Her şeyi içine alıyor. Yatırımlar, sözleşmeli hakları, fikri mülkiyet hakları, para. Ve hak edişler, taşınmazlar, devlet imtiyazları, lisanslar. Mayı ekonominin tüm kesitlerinde geçerli. Çuşlar, tütün ürünleri reklamlarına konan sınırlamalara itiraz edebilecek, sözleşmelerdeki değişikliklere karşı hükümet aleyhinde tazminat davası açabilecek. 2. Yatırımcıların ve kilit personelin çalıştırılması. Bu yabancı personelin ülkeye kısıtsız girmesi ve çalışma izni alması öngörülüyor. Üst yöneticiler için vatandaş olma koşulu aranmayacak. 3. Performans ölçütleri. Yabancı yatırımcı ülkede hizmet satın alma, ürettiği mal ve hizmetlerin belli bir düzeyini ihraç etme, teknoloji transfer etme ya da merkezini yatırım yaptığı ülkede tutmak zorunda kalmayacak. Yatırım yapılan ülke yurttaşlarına istihdam sağlama ve belli bir üretim, yatırım ve geliştirme düzeyini tutturma koşulları da konulamayacak. 4. Özelleştirme. Çalışanlara satış yoluyla özelleştirme gibi düzenlemeler yasaklanacak. 5. Tekel devlet işletmeleri, imtiyazlar. Yabancı şirketlerin geleneksel olarak devlet işletmelerinin ya da devletçe dağıtılmış tekellerin iş gördüğü piyasa alanlarına girmesi kolaylaşacak. Bundan özellikle telekom ve ulaşım hizmetleri etkilenecek. 6. Subvansiyon ve hibe gibi yatırım teşvikleri ülke ya da mülkiyete göre kısıtlanamayacak. Böylece kültür sübvansiyonları yalnızca yerli sanatçılara, yayınlara verilemeyecek. Araştırma ve geliştirme, eğitim, bölgesel kalkınma desteklerinde de yerli yabancı şirket ayrımı kalkacak. 7. Yatırımların korunması. Bir yatırımın adil bir tazminat ödenmeden kamulaştırılması yasaklanıyor. Yatırımcılar başlangıç sermayesini ve yatırımdan elde ettikleri gelirleri serbestçe transfer edebilecekler. 8. Anlaşmazlıkların çözümü. Anlaşmayı çözmek için çeşitli aşamalardan geçtikten sonra da anlaşma olmazsa, son aşamada uluslararası tahkime, hakeme gidilecek. Burada politikanın değiştirilmesi ya da nakdi tazminat ödenmesi istenebilecek. Karara uyulmaması durumunda ihlalde bulunan ülkenin anlaşmadan sağladığı yararlar askıya alınacak. Bir ülkeye yerleşmesine izin verilmeyen şirketin bile itiraz hakkı olacak. Türkiye'nin çekinceleri. Basında çıkan haberlere göre Milliyet 15.1998 TC Hazine Müsteşarlığı Mayı konusunda OECD'ye 30 kadar çekince bildirdi. Bunların başlıcaları şöyle. 1. Yabancı yatırım 50 bin dolardan az olamaz ve tekel statüsündeki bir şirketin çoğunluk hissesini alamaz. Yatırım için ön izin şarttır. 2. Yabancılar doktor, dişçi, ebe, hemşire, eczacı, veteriner, gözlükçü, noter, yeminli mali müşavir, avukat, başhekim olarak çalışamaz. 3. Yabancı sermaye sadece faaliyet alanı ile ilgili taşınmaz alabilir. 4. İç hatlarda havayolu taşımacılığı yapamaz. 5. Hipermarketçilik hariç perakende ticaret yapamaz. 6. Radyo televizyon yayıncılığı yapamaz. 7. En önemlisi, yabancı sermayeli kuruluşlarla anlaşmazlıkta Türk yargısı yetkilidir. Uluslararası yargıya gidilemez. Başlıcaları bunlar olan çekincelere baktığımızda, izlenmiş olan mantık, açıkça Mayı'nın Türk yasalarına uymayan yönlerine birer çekince konmuş olduğudur. Sayıları 30'u bulan bu çekinceler açısından, bu söylediğime bir örnek vermek gerekirse, sadece Türk vatandaşları, seyyar satıcı, müzisyen, fotoğrafçı, berber, daktilo, komisyoncu, elbise, şapka ve ayakkabı imalatçısı, borsa simsarı, devlet tekerleri tarafından üretilen malların satıcısı, tercüman, rehber, karayolu işçisi, şoför, saatçi, odacı, kapıcı, garson, şarkıcı, inşaat işçisi, demirci, marangoz olabilirler. Bu hüküm 1930'larda ekonomik milliyetçilik yapılırken çıkarılan 2007 sayılı yasanın burada tekrarlanmasından ibarettir. Bunun ne kadar ciddi olduğu, küreselleşmenin anayasası, Mayı karşısında ne kadar etkili bir önlem olduğu yoruma tabi bir husustur. Kara mizahı bir yana bırakacak olursak, yukarıdaki hususlardan 6 numaralı maddenin zaten bütün uğraşı devlet çürş anlaşmazlıklarını ulusal yargıdan kaçırarak uluslararası tahkime tabi tutmak olan Mayı karşısında ne kadar geçerli olabileceği de merak konusudur. Amerika Birleşik Devletleri Avrupa Birliği çekişmesi. Bakınız Ergin Yıldızoğlu, Cumhuriyet, 30-11-1998. Amerika Birleşik Devletleri'nin Soğuk Savaş ertesinde kurduğu dünya egemenliğinin iki ayağı var. 1. Washington Oydaşması, No. 1. Bu, Amerika Birleşik Devletleri'nin dünya ekonomisine ilişkin önerdiği düzenleme sisteminin genel kabul görmesiydi. Mayı, bu düzene hukuksal çerçeve sağlayacaktı. Asya bunalımından ve Mayı'nın belirsiz bir geleceği ertelenmesinden sonra bu Washington oydaşması zayıfladı. Bu ad için biraz aşağıya bakınız. Önce kriz geçiren Asya'da, sonra da kriz sonucu ABD oluşan sosyal demokrat hükümetler arasında yeni ekonomik politik arayışları ortaya çıktı. Bunları amacı sermayenin uluslararası dolaşımını kısıtlamaksızın işsizliği azaltmak ve ekonomik büyümeye önem vermekti. Yani bir tür neo-Keynesçilik. Şimdi 1998'in sonunda dünyada en çok bu neo-Keynesçilikten söz ediliyor. Tüm Avrupa'nın yeşil destekli sosyal demokrat hükümetlerle donanması bunun göstergesi. 2. Washington Oydaşması, No. 2. Bu da ABD'nin askeri siyasal önderliğinin Japonya AB tarafından kabul edilmesiydi. Fakat Asya bunalımının getirdiği siyasal gerginliklere ek ve daha önemli olarak bu ayağın asıl önemli unsuru olan AB'nin iç dinamiği ABD düzenini zorlamaya başlamış bulunuyor. AB'nin para birliği gelecek yıl işlemeye başlayacak. Ortak para birimine geçmeyi kabul eden 11 ülkenin 4 ülkede sırada bekliyor, toplam nüfusu ABD'den büyük. Dünya gayri safi milli hasılasından aldıkları pay ise Amerika Birleşik Devletleri'ne eşit. Bu 11 ülkenin dünya ticareti içindeki payı ise ABD'den fazla. Bu büyüklükler bir de ortak parayla desteklenirse ABD için önemli bir tehdit oluşturuyor. Büyük olasılıkla ABD bu durumda NATO'yu kullanmaya çalışacak. Fakat bu baskının da Avrupa'nın kararlılığını güçlendirmek gibi bir sonuç yaratması mümkün. Washington Oydaşması No. 2'de giderek zayıflıyor. Küreselleşmede son durum. Bakınız Korkut Borat'a, Cumhuriyet, 23-9-1998. Bu ABD-AB çekişmesi tabii ki uluslararası kapitalizmin, küreselleşmenin bir pazar paylaşım kavgası. Ama bunun dışında küreselleşme olgusu ilk ortaya atıldığı günlerdeki gibi artık kutsal sayılmıyor. Nitekim daha önce de dipnotta belirttiğim gibi Ekim 98 tarihli TÜSİAD raporu da bunu kanıtlıyor. 1998'in son günlerinde artık Korkut Boratav'ın deyimiyle neoliberal iman sarsılmıştır. Kısaca hatırlarsak, dünya ekonomisinin 1980'lerin başındaki kara basanı Latin Amerika'nın borç kriziydi. Yani Latin Amerika, Batı'ya borçlarını ödeyemez duruma düşmüş, IMF politikaları başarısız olmuştu. Batı bundan gerekli dersleri çıkarmadı. Daha çok özelleştirme, daha az kamu harcaması, daha çok dış borç, daha fazla liberal politika biçimindeki IMF politikalarına devam etti. Bunun sonucu yukarıda sözü edilen Washington oydaşması No. 1 oldu. Bu adım verilmesine sebep bu oydaşmanın ardında 3 güçlü Washington kurumunun yatmasıydı. ABD hükümeti, IMF, Dünya Bankası. Bu oydaşmanın getirdiği en büyük yenilik, finansal serbestleşme adına sermayenin uluslararası hareketliliği üzerindeki tüm engel ve kısıtlamaların ortadan kaldırılmasıydı. Ama biraz yukarıda, Mayi'nin değerlendirilmesi alt başlığında anlatıldığı gibi, beklentiler gerçekleşmekten uzak kaldı. Hızlı sermaye girişi dönemlerinde yoksullarda yatırım oranlarından çok tüketim oranları arttı.